Ayrım 5, Sen Kimsin, Çiğdem Anat, sayfa 48. Yıldırım, Bahar pastaneden taze poğaça, börek alıp annesinin ateşini ölçmeye giderken, Yıldırım tatil günde hasta ziyareti yerine kızın hayvanat bahçesine götürecekti. Aslında aile ziyaretleri birlikte yapılırdı. Yıldırım çekirdek aile dışındaki geniş aileden çok bunalmasına rağmen karısının kuralına uyardı. Geniş aile karıyla kocanın kişiliğini parçalayan, kayınvalideyle ikinci anne, kayınpederle ikinci baba dönemini başlatan, yetişkin yaşlarda kısıtlayıcı, bağlayıcı, özgürlüğü tamamen teslim alan yapının adıydı. Yıldırım'ı ikinci annenin ziyaretinden kızının ısrarı kurtardı. Ela, babasıyla nadiren baş başa gezebildiğinden, gribal bitkinliğinden hemen sıyrılarak hayvanat bahçesine gidelim diye tutturmuştu. Maymunlara vereceği muzları, fındıkları sırt çantasına doldurmuştu. Ela, babasının karnı sopayla vurulmadıkça kayanın tepesindeki yerinden kıpırdamayan, koruyucu kral pozunda duran, çakallar yaklaştığında ani atlayışıyla pençelerini geçiren bir aslana benzetirdi. Annesi ise papağan, maymun, sincap, tavus kuşu, tilki, panter karması bir hayvandı. Daha çok çekindiği annesi neye sinirlenip hıncını kimden çıkaracağını kestiremezdi. Annesi tavus kuşu göz alıcılığında tilki planları kurabilir, panter ayaklarıyla saldırıp maymun kıvraklığında kaçıp köstebek yuvasına saklanabilir ya da papağandan sesli konuşup sincaptan daha kesici dişleriyle didikleyebilirdi. Ela büyüyünce veterinerlik fakültesinde okuyacağından hayvanların özelliklerini öğrenmişti. Aslan babasının arabasının arka koltuğuna yerleşip hayvanlar ansiklopedisini bir defa daha karıştırdı. Babası arabayı kullanırken aynadan onu görüyordu. "Tanya'yı seviyor musun kızım?" diye sordu. "Neden sordun baba?" Yıldırım'ın yakalanmışçasına yüreği ağzına geldi. "Hiç," dedi. "Annem çalışmaya başladı. Dadımla oynuyoruz. Derslerime yardım edebiliyorum. Sen hayvanları seviyor musun baba?" "Her hayvanı değil. Nasıl her insanı sevmiyorsam her hayvanı da sevmiyorum." Baba kız hayvanat bahçesinde her hayvanın önünde uzunca durarak tek tek hayvan karakterlerini anlattılar birbirlerine. Ela kimi insanın aslan, kiminin yılan, kiminin eşek, kiminin maymun, kiminin fil, kiminin tilki, kiminin panter, kiminin penguen, kiminin timsah karakterinde olduğunu düşünerek, tanıdıklarını gözünün önünden geçirerek insanlarla hayvanları eşleştirdi. Yıldırım, "İnsanlar da hayvanlar gibi rollerini oynuyorlar," dedi. "Evcilleşen hayvanlar vardı, evcilleşmeyen hayvanlar vardı. Sadık köpeklerle nankör kediler, evcilleşseler de doğuştan farklıydılar. Dövülüp tekmelenen sokak hayvanları ise vahşileşirdi. Ormandan çıkmayanlar da yabancılardan korkar, saldırırdı. Yıldırım bugüne kadar korktuğu yabancılara saldırmamış, tersine korkusunu yenmek için yabancıların kapısını çalmış, o kapılardan girmişti. Eski sevgilisi Yaprak da yabancıydı. Yaprağın kapısından girmiş, onu sevmişti. Neden onun hanesinde kalmamıştı ki? Yaprak bağımsızlığını genceciken ilan etmiş bir genç kadındı. Akşamları eve geç saatte girer, ailesini tanımadığı arkadaş çevresinde gezer, ailesinin tehlikeli gördüğü eylemlere katılır, gece yarısına kadar odasında kapanır okurdu. Yaprak'ın babası herhangi bir konuda sağlam savunma yapamadığında, fikirlerini kabul ettirecek güçte tartışmadığında kızının karşısında bile geriye çekilmeyi, susmayı bilirdi. Babalığı üstünlük sayıp kızını höt zötle hizaya sokmazdı. Annesi kızının başının etini yiyerek karşılaşabileceği belaları anlatsa da Yaprak solcu babasının susmasına aldığı cesaretle gündüz mitinglere katılır, gece afişlemeye çıkardı. Gençlerin sindirildiği dönemde ise edebiyata sardırmış, kalbini aşka açmıştı. Yıldırım'ın aşkı ona şiirler yazdırdı. Yıldırım kendi annesine hiç benzemeyen kadife pantolonlu, uzun saçlı, gün ağarana dek okuyup yazan, öğlene kadar uyuyan, üniversitedeki derslere düzensiz giren kıza gönlünü kaptırmıştı ama peşinden sürüklenmemek için aklıyla baraj setleri kurmuştu. Yaprak'la her yıl daha ucuz bir kiralık eve taşınıp, evlerde kurulan rakı sofralarında dünya kültürüne ilişkin doktora tezleri dinlemek ancak evlenene kadar cazip olabilirdi. Yıldırım aynı görüşü paylaştıkları sayısı 5-10'u geçmeyen dostuyla aynı köşede durarak bir ömrü geçiremezdi. Parayla ilişkisini Yaprak gibi mülk edinmeyi reddederek kesemezdi. Aksine hesabını tutamayacağı parayı kazandığı gün para önemsizleşebilirdi. Yaprak'la ideal üzerine ideal ekleyip idealist bir bina olsun dikemeden yaşlanıp ailesinden kalacak mirası hayal ederek emekliliğini bekleyemezdi. Tanımadıkları insanların hayatını kafa yorup halka mutlu gelecek sağlam mücadelesi verirken kendisini doğacak çocuğunu heba edemezdi. Yıldırım'ın aşkı körükleyecek gözü kararlığı yoktu ama aşkı paramparça edecek iradesi vardı. Zaten Yaprak'ın görüşlerini değiştirecek kudreti taşımadığından özgüveni de sarsılıyordu. İlişkiyi bitirip kendini kurtarmalıydı. Yıldırım evcilleşmiş aslandı, ormanlarda büyümemişti, yolunu tanıdığı, bildiği, güvenceli, gelecekte zenginlik vaat eden diyarlarda devam etmeliydi. Alev geceleyin Sarp'ın oteline uğramadığı gibi onunla sabah erkenden buluşmak için saat alarmı da kurmamıştı. Uyandığında cep telefonuna gelen üç aynı mesajı okudu. Uyanır uyanmaz beni ara, kahvaltıda sana anlatacaklarımı. Alev bir aşk ilişkisi istemiyordu. Sarp gönlünü mü kaptırmıştı ne? Genco'nun uyanmasını beklerken kahvaltı masası kurdu. Demlediği çayı bardak bardak içerken gökyüzünün koyu mavisine karışarak ruhunu bulutlara emanet etti. İster gürler ister yağardı, nereye yerleşeceğini kestiremediği adamı aradığında öğle saatini geçiyordu. Sarp geç araması hiç de sitem etmedi. Bavulunda getirdiği Fransız beyaz şarapları soğutmuştu. Öğle yemeğinde buluştular. Alev heyecanını yitirmişti. Macerayı sonlandırmak üzere kadehini kaldırdı. Sarp cüretkârlığını hayran duyduğu kadının niyetini anlamış, içini dökerek ilişkiyi sürdürebileceğinin hesabını zaten yapmıştı. Samimi itiraflar ya da sırları ifşa etmeleri kimi zaman incelen ipi koparır, kimi zamansa kopacak bağa düğüm atardı. Sarp, "Bugün de sen beni dinle," diyerek gemici düğümü sıkılığındaki hikayesini anlatmaya başladı. Üniversitede öğrenciydim. Derya ile tanıştım. Derya tıp fakültesini bitirmek üzereydi. Sokakta herkesin dönüp dönüp baktığı güzellikteydi. Beni tanıyana kadar kimseyle flört etmemişti. Çevresindeki bütün erkeklerin ilgisine rağmen o kafasını sadece kalın kitap kitaplarına gömerdi. Bir ortak arkadaşımın nişan partisinde çok içtiğini, yalnız başına bir köşede durduğunu görüp bütün gece yanından ayrılmadım. Arkadaşları beni tersleme işini yadırgadıklarını daha sonra anlattılar. Hovarda değildim. Erken evlenip genç baba olmak isterdim. Hoppa tiplerden hoşlanmazdım. Derya tam aradığım gibi kimseye yüz vermeyen, soğuk davranan, tepeden bakan bir kızdı. Bu tip kızların tek bir erkeği beklediklerini, aslında sıcak, kırılgan yüreklerini açabilecekleri tek bir kişiye ömür boyu bağlanabileceklerini bilirdim. Annemle babamın ilişkisinden bilirdim. İki köy enstitü zorlukları omuz omuza aşan, çocuklarının eğitimi uğruna yediklerinden, içtiklerinden kesen, canımı feda edebileceğim ailemden bilirdim. Derya gözümü kırpmadan evleneceğim kişiydi. Sınırlı bilgiyle idare eden, orta zekalarıyla fikir üretmeyen ama bedenlerini sakınmayan kadınların çoğaldığı dönemde Derya'nın bakireliğini koruması da önemliydi. Onunla konuşmaya doyamayışımız, zekasının keskinliği, hızla gelişen dostluğumuz, güvenimiz, başını omzuma yaslayışı ve ürkek bedeni koruyucu, kollayıcı yanımı öylesine fitillemişti ki, hiç istememesine rağmen onu evle zorlayıp razı ettim. Tek aksayan onun ısıtamadığım bedeniydi. Bakireliğini kaybedecekken ki kaskıtlı hiç çözülmedi. Beni sevdiğine kuşkum yoktu. Dişim bile ağrısa ağrım geçene kadar yanımda otururdu. İnşaatların vizibilitesini çıkarırken sabaha kadar masama çay taşır, gece yarısı kurabiye pişirirdi. Soğukluğu, gerginliği nedeniyle birbirini yağmurlu sokaklarda bulup saçak altına sığınan iki yalnız çocuk çaresizliğinde aylarca sarılarak uyuduk sadece. Doktordu, cinsel problemini benden daha iyi tahlil ediyordu muhakkak. İçini dökse belki destek verebilirdim ama bu sorunu konuşmaya bile yanaşmıyordu. Derken bir gün işe gittikten birkaç saat sonra şiddetli karın ağrısıyla eve döndüm. Ne dokunduysa midem, bağırsaklarım bozulmuştu. Eve girdim, yatak odasında yüksek sesle iniltiler duydum. Derya, "Bacaklarını aç, yukarı kaldır," diye bağırıyordu. Yatak odasına girdiğimde Derya'nın bir kadına yapay penisle, gerisini anlatmama gerek yok herhalde, odanın ortasında kustuğumu, yere yığıldığımı, altıma da kaçırdığımı söyleyip konuyu kapatıyorum. O günden sonra insanları şu şekilde ya da bu şekilde sınıflandırmıyorum. Belki en şahane kadın Karaköy Yüksek Kaldırımındaki Genelev vitrininde duruyordur, bilmiyorum. Eğer bunu neden sana anlattığımı sorarsan, ben seni ne yaparsan yap yargılamayacağım. Senden çok hoşlanıyorum, yanımda rahat olman için anlattım. Alev gerçekten hayretler içinde kalmıştı. Matematik formüllerinden oluşmuş zannettiği inşaat mühendisi ağır darpa maruz kalmıştı. Alevi acıma duygusu kuşatıverdi. Sarp'ın elini ilk defa şehvetten uzak tutuverdi. O an aslında ilişkinin kesildiği andı. İlişki uzadıkça şefkat şehvetin yerini alıyordu belki ama Sarp'la kısacık kaçamağında şehvetin doruğundan hızla şefkat ovasına düşmek de neydi? Şehveti yakaladım, nefes aldım, kadınlığımı hatırladım derken, Kerem'in şefkatinden boğulmuşken, kendisine evin tüyleri dökülen köpeği, sıvası akan duvarları, cıvatası gevşemiş muslukları gibi hissederken, şefkat en uzağa fırlatmak istediği duyguydu. Kimseye şefkat duymak istemiyordu. Sarp'ı bir daha görmeyecekti. Kocasından şehvet yerine şefkat görmek, Alev'in kendisine acımasının, kendisini değersiz bir çare görmesi neden değil miydi? Alev Güney'in eski bir arkadaşıydı. Bürodaki sohbetinde duyduğunu unutmamıştı. Kadınlar hayatlarında bir şefkatli erkeğe rastladıklarında şanslıdırlar. İkinci şefkatli erkeği bulmak mucizedir. Duyduğu bu söz belki de hayatını değiştirmişti. Bu sözün etkisiyle belki de büyük hata yapmıştı. Güney'in karısına gösterdiği şefkat, kendisine verdiği acıyla düştüğü hastanenin çıkışına şefkatle elini uzatan Kerem'e elini bırakıvermişti. Şimdi koltukta sızdığında Kerem açılan bacaklarına bakacağına üzerine battaniye örtüyordu. Erkeğin verdiği şefkat belki de eşini evine bağımlı kadın yaratmak içindi. Alev uzun yıllar her sabah kocasının kol manşetlerinin gevşeyip gevşemediğini, gömlek pantolon ütüsünü kontrol etmemiş miydi? Kapıdan uğurlarken elinde bezle ayakkabılarına cila atmamış mıydı? Çocuğunun günlük vitaminin ihtiyacına göre sebze meyve et alışverişi yapmamış mıydı? Şefkate yenik düşmeyen, ona benzemeyen kadınlar babalarının kucağında harikalar diyarındaki Alice misali büyüyen kız çocuklarıydı sadece. Onların şefkat açığı yoktu. Onlar şefkate boyun eğmezdi. Onlara ömürleri boyunca yetecek şefkati aileleri zaten vermişti. Ondan esirgenen şefkati ona veren sadece Kerem'di. Şehvet ise şefkatin tersine içinde acımasızlığı barındırıyordu. Acımasız davranan adam kadını üstse bile diri diri tutuyordu. Kadın atak, uyanık, güçlü durma zorunluluğunu hissediyordu. Şehvetli adam gün boyu yer süpürüp silen karısının yorulduğunu düşünmez, kalçalarını seyreder, terleyen vücudundan iğrenmez, diliyle tenini yalar, yatakta bitkin uyusa da gece yarısı uyandırıp üzerine çıkardı. Alev'in babası annesine hep acımasız şehvetle dokunmuştu. Annesinin babasından kopamama nedeni kendisini hep cazip hissetmesi miydi? Sarp onun elini bırakmayıp okşayan, dalgınlaştıkça dalgınlaşan Alev'in elini öpüyordu. Alev birden, "Derya nasıl lezbiyen olmuş?" diye sordu. Sarp, "Bilmiyorum, Derya nasıl lezbiyen olduğunu sorabilecek kadar içim soğumadı. Aklı Selim, Serin Kağan'ı dinleyebilecek kadar yabancılaşmadım ona. Onunla evlendiğimi unutmaya çalıştım, onu hiç tanımadığımı aklıma yerleştirmeye uğraştım ama onu son gördüğüm sahne geceleri hala kabusum. Başımı yastık altına gömerek uyumam, her gece yataktan sıçramam, güneş doğarken çay demlemem ya da barların kapısını gün ışırken kapatıp evin yolunu tutmam, Derya'nın bende kalan izleri. Avukata koşup ani boşanma davası açarken de nedenini söyleyememiştim, arkadaşlarıma da ani ayrılışımızı izah edememiştim. Son sahnede yere yığıldığımda Derya ve diğer kadın evden koşarak çıkmışlardı. Kendilerini çırılçıplak mı sokağa atmışlardı, aceleyle giyinmişler miydi bakamadım. Yerde yarı baygın yatıyordum, Derya ortalardan kaybolmuş, bir daha eve uğramamıştı. Çalıştığı hastaneden de beni aramamışlardı, demek ki istifa etti. Ona bir daha rastlamadım. Tabii neden nasıl lezbiyen olduğunu uzun zaman düşündüm. Akrabalarının, arkadaşlarının tipini, geçmişiyle ilgili anlattıklarını kafamda büyük bulmacalar kurup bulmaya çalıştım ama vardığım sonuçlar varsayımlarımdan ibaret. Derya'nın babasının annesini aldatıp bıraktığını, annesinin erkekler hakkında sürekli kötü konuştuğunu, babasının yıllar sonra eve dönmek istediğini, annesinin kabul etmediğini, reddedilmenin babayı şiddete yönelttiğini, evi basıp basıp annesinin Derya'nın gözü önünde dövdüğünü biliyorum. Fakat bu lezbiyenlik nedeni midir bilmiyorum. Doğuştan mıdır, hormonal yapısından mıdır, sonradan mıdır bilmiyorum. Ben bana olanı biliyorum. Onu bir tek benimle evlendiğinden affetmiyorum. Benim şefkatime sığınmasından, evliliğin koruyucu çatısından faydalanmasından, beni aldatmasından dolayı affetmiyorum. Gerçi bana öyle bir hayat bilgisi verdi ki, Belki de minnettar kalmalıyım. İnsanlar içlerine gömdükleri fokur fokur kaynayan yeraltı sularını serbest bıraksalar, kimler ne şekillerde ortaya çıkarlar kim bilir. Düne kadar ev hanımlığı yapan sen, bugün Playboy kapağına poz vermeye hazırlanıyorsun. Eskortluğa soyunuyorsun, eşini harcıyorsun, sen yarın çocuğunu da bırakacaksın derken Alev sözünü kesti. Ben senin yaralarını akıttığın lağım olmayacağım. Beni yargılamak senin haddin mi? İki seviştik diye hangi cüretle benim hakkımda atıp tutuyorsun diyerek masadan kalktı. Arkasını dönüp hızla yürümeye başladı. Sarp sesini çıkarmadan acılı ama müstehzi bakışlarla oturduğu yerden kıpırdamadan şehvet sunan kadının gidişini izledi. Yıldırım. Ela hayvanat bahçesi çıkışını anneannesini ziyaret etmek istedi. Bahar'ın annesi ateşli yatarken bile rujunu aldığını sürerdi. Kız kolejinde ona gece gündüz hanımefendi durmanın incelikleri öğretilmişti. Erken evlenip iş yerlerinde hırpalanmamış, zerafetini koruyabilmişti. Aile yapısına uygun, hali vakti yerinde, kısmet bulunca da kaçırmamıştı. Kocasından 10 yaş gençliğini avantaja çevirmiş, evlilikte nazını, niyazını, kaprisini kabul ettirmiş, otoritesini kurabilmişti. Başını eşinin kolunun altına sokan kadın tipinden hoşlanmazdı. Sosyal çevrelerinde eve davet edilecek kişileri o belirler, beyni evden arayan kişiler ne zaman görüşüp görüşemeyeceğini o tespit ederdi. Kocasının ev dışındaki heyecanı dalgalarını ise sezer ama duymazdan, görmezden gelir, mevzu etmezdi. Yaşı ilerledikçe, evlilik kökleştikçe sesi de yükselmişti. Bir bakışıyla kocasına çeki düzen veremezse sesiyle ayarlardı vaziyeti. Bahar da annesinden çekinirdi. Annesine kalabalık içinde siz diye hitap ederdi. Yıldırım kayınvalidesine eli boş gidemezdi. İsmi bilinen bir pastaneden çikolata yaptırdı. Nam salmış bir çiçekçiden güller desteletti. Nadide Hanım'ın kapısını çaldı. Bahar yabancı evlere giderken yanında götürüp giydiği kırmızı rugan pabuçlarını tıkırdatarak kapıyı açtı. Çay partisinde sürpriz konukları karşılarmışçasına buyur etti kocasıyla kızını. Nadide Hanım'ın uzandığı kanepenin karşısındaki tekli koltukta oturan kayınpeder Hüsnü Bey, hanımının buyruklarına yaşlandıkça harfiyen uysa da dik, mağrur duruşunu hiç bozmamıştı. Hatta kimileri karşısında ceketini çıkarmayı bile çekinirdi. Hüsnü Bey de siyah rugan pabuçlarını gıcırtada gıcırtada yürüyerek torununu kucaklayıp damadının sırtını sıvazladı. Nadide Hanım'ın hastalığı münasebetiyle üzerine sabahlık, kanepenin ayak ucunda süet terlikleri vardı. Konuklarını karşılamak için üzerindeki pikeyi sıyırarak yattığı yerden doğrulmaya gayret etti. Yıldırım kayınvalidesinin elini Fransız stili öptü. Ela anneannesine sarılarak öperken, "Aman saçımı bozma yavrum," diye uyardı anneanne. Nadide Hanım hep birlikte tekrar yatırıp üzerine dantel kenarlı kolalı pikesi de örttüler. Kendini sultan zanneden kayınvalide kafasını kaldıramasa da ard arda sorular soruyordu. Damadının işlerini, torununun okulunu kısa kısa cevaplar bekliyordu. Cevapları beğenmediğinde kısa kısa öğütler veriyordu. Mahallesinin sultanı yakın çevresinde hayatını planlar, tasvip etmediği olaylarda en fazla iki kere uyarır, lafı dinlenmezse geri çekilir, o kişilerle bir süre görüşmemeyi tercih eder. Hastalık esnasında bile kontrolü elden bırakmaz, çevresine ayar vermekten yorulmaz. Kızının ne düşüneceğine, beynin nasıl davranacağına, damadının ne yapması gerektiğine, torunun büyününce ne olacağına karar vermek isterdi. Yıldırım kayınvalidesini sabırla dinler, itiraz etmez, sinirlenip içinden söylenirdi. Meslek sahibi olamamış, kolejli ev hanımları hep aynı kibirlilikte mi? Ülkeyi yönetmeye adayken hevesleri kursaklarında kaldığından aileyi, ahbapları yönetmekle mi tatmin sağlıyorlar? Yıldırım'ın tahlil ettiği gibi kayınvalidesi Hüsnü Bey'in eşi diye takdim edilmenin yanında, zekasının keskinliğinin, kaya sertliğindeki karakterinin belli çevrelerde bilinmesini, simasının hayranlıkla tanınmasını, çekinilen bir kişi olmayı önemserdi. Dedikodu seanslarının 2 yılda bir değiştirdiği koltuk kılıfları, perdeleri, pişirdiği lezzetli Osmanlı yemekleri anlatıldığı kadar, hakkında cin mi cin bilmediği yok, şeytana pabucu ters giydirir, hepimizi sulu götürür, susuz getirir denmesini isterdi doğrusu. Bahar'ı kendisini mahcup etmeyecek şekilde yetiştirmişti. Damadında bazen sinsilikler seziyordu, kızını da uyarıyordu. Yıldırım'ı pek boş bırakmaya gelmezdi. Hüsnü Bey'in kıkır yıkılır ettiği adımdan haberdardı. Koca yakından uzaktan takip altında tutulmalıydı. Kırdığı cevizler bilinmeliydi ki kocayı eve çekmek için taktikler geliştirilebilsin. Yoksa marifetli bir yosma adamın aklını başından alır, yuvayı yıkardı. Erkeğin ufak sekmelere göz yumulurdu ama büyük sıçrayışların önüne set çekilmeliydi. Bahar çayları tazelerken Nadide Hanım yeni mevzular açıyordu. Sohbet konularını belirlemeyi kimselere bırakmazdı. Muhabbet esnasında kaşıyla dudak kıvrımlarıyla etrafın uslubunu ayarlardı. Kahve ağzından sokak ağzına irkilirdi. Ahbaplar arasında densiz laf edenler çıktığında susarak haddini bildirirdi zevzeklerin. Fazla samimiyet laubalilikti. Dertlerini faş faş döken ahbaplarına sinirlendiğini belli ederdi. Sınırları açan iç boşaltmalar başına ağrılar sokardı. Kafası ruhu çöplük değildi. Kimsenin derdini yüklenip taşıyarak sağlığını bozamazdı. Bahar ergenlik döneminde bile sorunlarını bir uzman rehber öğretmenin ayırdığı süreye sadık kalarak anlatırdı annesine. Hüsnü Bey ise eve sorun taşımazdı. İşi işte bırakıp sabit ruh haliyle evine dönerdi. Her daim dengeli, saygılı, nazikti. Kaçamak yaptığı dönemlerde karısının bir dediğini iki etmez, hafif meşreplerin numaralarına bedenini kaptırsa da gönlünü kaptırmaz, ispat edilebilecek hiçbir aldatma delilini ortada bırakmazdı. Nadide Hanım gazetelerde aldatma haberlerini okuduğunda aklı dimağı almazmış pozunu takınırdı. Bir adamın aldatmaya cüret etmesi demek, onun işinden, parasından, malından, mülkünden vazgeçmesi, zinadan boşanmayı göze alması, çocuğun hiç görmemeye razı gelmesi demekti Nadide Hanım'a göre. Başına gelse ki tahayyül edemezdi, Hüsnü Bey bu memlekette yaşayamaz hale getirirdi. Böyle konuşarak kocasına sürekli gözdağı verirdi ama kaçamakları da hep hissederdi. Yıldırım tebessümü yüzüne eksik etmemesine rağmen bakışları yumuşamayan, ok atmaya hazır kayınvalidesinin karşısında tedirgin oturur kalkar, sözlerini tartarak konuşurdu. Nadide Hanım damadının belki sürekli temkinli halinden, belki inceleyen bakışlarından, belki ziyaretine az gelişinden onda bir sinsilik sezerdi. Damadı gösterdiği kalıbın adamı değilmiş de zorla o kalıp içinde barınıyormuş, patlayabilirmiş izlenimi veriyordu. Nadide Hanım başkanın ruhunu kurcalayıp deşmekten haz duymazdı ama sezerdi. İçinden sinsilik diye geçirdiği hal aslında Yıldırım'ın zoraki tebessümle sessiz suskun durarak Nadide Hanım'ı içinden sorgulamasıydı. Köşe sayısı sabit Nadide Sultan'ın özgüvenini sarsan bir olay olmamış mıydı ya da bilgi kıtlığıyla, deneyim eksikliğiyle şişen egosunu patlatacak biri çıkmamış mıydı? Bu kadını üzüntüden tarumar edecek bir acı da mı isabet etmemişti? Bazı şanslı kullara doğuşlarından itibaren korumalar mı tahsis ediliyordu? Bazı kadınlar kozalarında renkleri solmadan yaşanan kelebek imalatının parçası mıydı? Yıldırım'ın aklından geçenler yüzüne parçalı bulutlu ifadeler şeklinde yansıyordu. Bahar Sultan'ın kurallarına uyarak büyüse de herhalde baskı altında ezildiğinden annesine göre uysal ve saftı. Üniversite yıllarında annesinden farklılaşmaya başlamıştı. İdeal bir evlilik yapsa da günümüzde aynı yastıkta kocama ihtimali zayıflığından mutlaka çalışması gerektiğini kafasına koymuştu. Çalışmayanların söz hakkı evin duvarlarıyla sınırlıydı. Onu ise çok kişi dinlemeli, saymalıydı. Yıldırım sizi hastaneye mi götürsek diyerek ziyareti yavaş yavaş sonlandırmaya çabalıyordu. Hüsnü Bey hoş sohbetti ama eşi hastayken ağzını fazla açsa rahatsızlık verirdi. Doktor günde iki kere geliyor, hastaneye gitmemizi gerekli bulmadı demekle yetindi. Bahar evin temizleyişinin yaptığı işleri son defa deneyip odaları, mutfağı, banyo dolaşarak tetkik edip kocasını tek işaretle kalkıp gidebileceklerini belli etti. Annesinin tertibini iyi bilirdi. Nadide Hanım masaya yanlış katlanmış gazete konmasına da kızardı. El silinmiş nemli halının kirliye atılma işine de. Nadide Hanım damadının gitmek üzere kıpırdandığını algılamıştı. İşte sinsilik hallerinden biri. Kızıma sessizce ne yapmak istediğini hissettirip komuta ediyor dedi içinden. Hüsnü Bey ise iki yüzlüye kafa yormaz, içten pazarlıkları anlamaz, aile içindeki imaları, algınlıkları, afra tafraları görmezden gelir, hep yüz yüze bakacak kişilerin birbirini çekiştirmeye kalkmasında hoş karşılamayacağını belli eder, izin vermezdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.